Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, ilk olarak Yunus Emre Tozal imzalı 21 yaşında Çanakkale şehidinin son sözü "Allah'a ısmarladık" başlıklı yazıyı sunacağız. Biz o gün Çanakkale'ye, İstanbul'u kurtarmaya gittik. Karşımıza çıkan İngilizlerle, Fransızlarla ve bu iki devletin sömürgeleriyle İstanbul için çarpıştık. Bu yüzden Çanakkale, İstanbul'u kurtarma, İstanbul'u yeniden fethetme savaşıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri olan Çanakkale, şüphesiz hem bizim tarihimizde hem de Çanakkale'ye katılan önemli devletler açısından dünya tarihinde önemli, en önemli savaşlardan biri. İngiliz ve Fransızların hem Osmanlı'yı savaş dışında bırakmak, hem çökertmek, hem de Çarlık Rusyası'na yardım etmek amacıyla açılan bu cephe, savaşın yönünü değiştirmiş, savaşın daha uzun sürmesini etkilemiş, birçok devletin siyasi ve ekonomik olarak kaderini tayin etmiştir. 26 Ocak 1699 tarihinde imzalanan Karlovça Antlaşması'ndan 1900'lere kadar bir türlü toparlanamayan, kaybettiği toprakları alamayan, kendisine hem ekonomide hem de çağın gerektirdiği şartlarda teknolojide yenileyemeyen Osmanlı'yı ancak boğazlardan geçerek çöküşünü hızlandırabileceğini düşünenler, Çanakkale cephesiyle İstanbul'a ulaşacaklar, İstanbul'u alarak Osmanlı'nın topraklarını paylaşacaklardı. Biz o gün Çanakkale'ye, İstanbul'u kurtarmaya gittik. Karşımıza çıkan İngilizlerle, Fransızlarla ve bu iki devletin sömürgeleriyle İstanbul için çarpıştık. Bu yüzden Çanakkale, İstanbul'u kurtarma, İstanbul'u yeniden fethetme savaşıdır. Savaşın özünde İstanbul olduğu için de Çanakkale bir medeniyetler savaşına tanık oldu. Fransızlar, Fransızların Senegal ve Gambiya sömürgelerinden getirdiği askerler, Tunus ve Cezayir'den getirilen lejyonerler, yani paralı askerler bir yandan, İngilizler, İngilizlerin getirdiği Gurk adıyla bilinen savaşçı Nepal askerleri, Anzaklar, Yeni Zelanda yerlileri, Maoriler, hatta birliklerine Siyon Katır Birliği adı verilen Yahudi Birliği ve daha birçok devletin askerleriyle bizler adeta dünya ile savaştık İstanbul için. 1914-1918 yılları arasında insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri sayılabilecek Birinci Dünya Savaşı ve özellikle bu savaş içinde 8,5 ay süren savaşın en şiddetli geçtiği cephelerden biri olan Çanakkale Savaşı, geride bıraktıklarıyla birçok milleti etkilemiş, üzerinden yıllar geçse de psikolojik etkisini devam ettirmiş savaşlardan biridir. Çanakkale Savaşı'nın psikolojisini anlayabilmek için Çanakkale ile yoğrulmalı, coğrafyayı da iyi tanımalıyız. Çanakkale'ye bizzat katılan ve günlük tutan askerlerin kitapları ise bizlere bu büyük savaşta canını feda eden o büyük insanların ne ile karşı karşıya kaldığını anlatması açısından önemli. Çanakkale Savaşı ile ilgili birbirinden ilginç, acıklı hikayeler anlatılır. Ancak tüm bunların arasında en etkileyici olanları tabii ki o savaşı yaşamış olanların ağzından anlatılanlardır. Çanakkale'de savaşanların hatıralarını okudukça bugün yaşadıklarımızı, değerlerimizi, korkularımızı o zamanla karşılaştırma fırsatı bulabiliriz. Bir şehidin günlüğü. Çanakkale Savaşı üzerinden bir asır geçmesine rağmen savaşın acılarını, tam olarak neye karşılık geldiğini halen anlayabilmiş değiliz. Bir Çanakkale koleksiyoneri olan Seyit Ahmet Sılay tarafından bulunan "Allah'a ısmarladık, Çanakkale Savaşı'nda bir şehidin günlüğü" kitabı, Çanakkale'de yaşananları psikolojik olarak da anlatan, üslubuyla diğer hatırat kitaplarından ayrılan nadide eserlerden biri. İstanbul'dan savaşa katılan Teğmen İbrahim Naci'nin ölümünden 98 yıl sonra akrabası Pelin Örnek hanımefendi tarafından milli koleksiyoner Sayın Seyit Ahmet Sılay beyefendiye teslim edilen günlük, yakın zamanda Yeditepe yayınlarından yayınlanmıştı. İstanbul Beşiktaş'taki evinden kalkıp Çanakkale, Kerevizdere'ye geçerek Fransızlara karşı mücadele edilen siperde 71. alaydan Şehit Teğmen İbrahim Naci'nin kaleminden okuduğumuz günlük 29 gün boyunca cephede geçirilen o süreçte nelerin yaşandığını, hangi duygu ve düşüncelerle insanların savaştığını bizlere göstermekte kalmıyor, edebi üslubuyla da Çanakkale'yi, oradaki metaforları bizlerle konuşturuyor. Kuşların cik cik ötüşlerini annelerin feryat figanlarına benzeten İbrahim Naci'nin en büyük korkusuysa unutulmak. Şehit olup da bir metrelik çukurlara yatırılan askerleri görünce yaşadığı duyguları kelime kelime anlatan İbrahim Naci, gözlerinin önünde şehit olan askerleri şöyle ifade ediyor. Ve dünkü düşüncelerin verdiği hüzünle defterimi açtım. Acı hatıralarımı kaydediyorum. Fakat bilmem bu satırları ailem okuyabilecek mi? Defterim oraya kadar gidecek mi? İbrahim Naci, Çanakkale Muharebesi sırasında Osmanlı ordusunun 71. Alay, 3. Tabur 10. bölüğünde teğmen olarak görev yapan bir genç. Şehitliği peşinen kabul eden, cepheye gitmekten korkmayan bir genç İbrahim Naci. Daha 21 yaşında, gencecik, henüz ömrünün baharındayken vatan sevgisiyle şehit düşme ihtimalini peşinen kabul etmiş ve şehadet şerbetini içmiş olan genç teğmen, muharebe süresince iç dünyasını bizlere anlatıyor. Osmanlı'nın yaklaşık 6 asır nasıl ayakta kaldığına dair okuru bir iç muhasebeye yönlendiren kitap, şehitlik sevdasıyla İstanbul'da başlayan ve Gelibolu Kerevizdere'de ruhunu teslim eden bir gencin dünyasını anlatıyor. Edebiyatı çok güçlü olduğu belli olan İbrahim Naci, şehit olması halinde ailesine ulaştırılması için defterinin ilk sayfasına satır aralarında da özlemle bahsettiği evinin adresini yazmış. İlk günlerde yaşı itibarıyla cephede sıcak çatışmaya gönderilmesine pek izin verilmeyen teğmen İbrahim Naci, girdiği ilk muharebede ise şehit olmuş. Kim bilir devam edebilseydi, o kısa notlardan oluşturduğu Ahmet Mithat Efendi tadında kitapları olacaktı Türk edebiyatında. Muhtemelen uzun bir roman kıvamında da paylaşacaktı Çanakkale cephesinden yazdıklarını. Ama ömrü yetmedi. Cepheye vardıktan sonra kısa bir süre sonra ilk ciddi çatışmasında şehit oldu. Şehit düştükten 12 gün sonra bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Teğmen'le ilgili düşüncelerini kaleme aldığı sırada cümlesini tamamlayamadan o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Yüzbaşı Bedri Efendi'nin de şehit olmasının ardından günlük bölük imamı, katibi A. Efendi tarafından bir tutanakla teslim alınmış. Günlüğe hiç imza atmayan İbrahim Naci, şehit olacağını bildiği gün son satırlarına şunları yazıyor. Saat 11, muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor. Şimdi birinci onbaşım yaralandı. Allah'a ısmarladık. Ancak günlük burada bitmiyor. Farklı bir kalemle yazılan ve İbrahim Naci'nin şehit olduğunu bize bildiren bir sayfayla devam ediyor. İbrahim Naci'nin bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi'nin Şehit Teğmen'in ardından yazdığı duyguları okuyoruz. Bu duyguların ardında da 3. Tabur imamı ve katibi tarafından kısaca düşülen notta Yüzbaşı Bedri Efendi'nin de şehit olduğunu okuyoruz. Bize bu günleri bırakmak için canını veren o toprakların altında yüzlerce İbrahim Naci var. Gencecik yaşında çok büyük bir sorumluluğu yük edinmiş İbrahim Naci'nin fedakarlığı, 100 yıl sonra bu topraklarda yaşayan gençlere de adeta bir ders niteliğinde. Tarih değişir, zaman ilerler ama yaşanılanlar aynıdır. Aynı imtihanlarla sınanırız, aynı hayatın çarpıklıkları karşımıza çıkar. Mühim olansa Necip Fazıl Kısa Kürek'in dediği gibi insanın omzuna yüklediği davasıdır. 1919'dan başlayan tarih anlayışını reddediyorum. Çanakkale'yi anlamak hem tarihimizi hem de üzerinde yaşadığımız coğrafyayı anlamak anlamına geliyor. Bugüne kadar Çanakkale'yi destansı özellikleriyle okuyup geçtik, tanıyamadık. bugüne kadar Çanakkale'yi tarih kitaplarında 1. Dünya Savaşı'nın bir cephesi olarak bir paragrafla bilerek yetindik. Oysa Çanakkale bir yaradır, bir iç çekiştir. Çanakkale kendi tarihimizden kopuşun da son halkasıdır. Tarih ve bilinç şuurumuzu kaybetmeden milletçe bir araya geldiğimiz son savaşlardan biridir. Çanakkale Savaşı sonrası oluşan kaosta geçirdiğimiz evrimler ve değişiklikler, bugün bizi kendi tarihimizden utanacak kadar soğutmuş, kendi medeniyet ve kültür zenginliklerimizden uzaklaştırmıştır. Bugün Türkiye benlik sorunu yaşamaktadır, halen kendisini toparlayamamıştır. İbrahim Naci 100 yıl önce Çanakkale ile imtihan edilirken, bizler de bugün içeriden ve dışarıdan Türkiye'yi bölmek isteyenlerle imtihan ediliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2016'da yaptığı konuşmasında, 1919'dan başlayan tarih anlayışını reddediyorum derken, İbrahim Naciler gibi aynı sorumluluğu yüklenmiş, bu coğrafyayı ayakta tutan kültür ve medeniyet mirasını da, bu coğrafyanın tarihini de sahiplenmişti. İmtihanımız önümüzde. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, Yunus Emre Tozal'ın yazısını aktardık ama değerli dinleyenler, Şehit Genç Teğmen'in hatıratından da bir bölüm yer alıyor. Onu da paylaşıp o şekilde noktalayalım bu sayfayı. Tarih 29 Mayıs 1915, Cumartesi. Ertesi gün saat 5'te sabahleyin hareket edecektik. Saat 4'te askere yemek yedirttim. Saat 4.50'de Keşan'a geldik. Yolda asker susuzluktan iyi zahmet çekmişti. Hava da sıcak ve güneşliydi. Yalnız Karapınar'a gelirken Uzun Köprü'yü yeni geçtik ki dehşetli bir yağmura tutulduk. Hamidiye köyü yakınına kadar devam etti. Buradan birkaç saat evvel hareket eden ikinci taburumuzsa yağmur yerine müthiş bir doluya tutulmuş. Tabur dağılmış, hayvanlar kaçmış, herkes olduğu yerde kıskıvrak kalmış. Birçokları ceviz büyüklüğündeki doludan yaralanmıştı. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'ye Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Odadaki Fil başlıklı yazısıyla devam ediyoruz. İngilizlerin kullandığı bir deyimdir odadaki fil ifadesi. Herhangi bir insanın içinde bulunduğu odada bir fil olsa bu durum o kadar bariz, o kadar göz ardı etmesi imkansız ve o kadar kendini hatırlatır bir nitelik taşır ki kişinin görmemesi, fark etmemesi, rahatsız olmaması mümkün değildir. Yine de çokça kişi rahatı bozulmasın diye ya da cesareti olmadığı için o fil orada yokmuş gibi bir süre hayatına devam eder. Görmezlikten gelir, kimse de görmüyor ya da önemsemiyormuş gibi başka şeylerden bahsedip durur. Ancak eninde sonunda fark ettiğini belli etmeye ve üzerinde konuşmaya mahkumdur bu fil. Bu deyim hayatımızdaki görmezden geldiğimiz sorunlarımız için kullanılır. Hayatımızda bazı sorunlar vardır, hayatımızın merkezinde yer alırlar. Oldukça geniş yer kaplarlar, görülmemesi ve rahatsız olunmaması imkansızdırlar. Bütün bunların yanında hayatımızdaki herkes bu sorunları görür, fark eder ve belki rahatsız da olur. Bu sorunlar kendi kendimizle ilgili sorunlarımız olabileceği gibi işimizde, eşimizde, anne baba ya da kardeşlerimizde veya bizi derinden etkileyen başka bir konuyla ilgili de olabilir. Tıpkı odadaki fil örneğinde olduğu gibi biz o sorunları görmezden gelmeyi, fark etmemiş gibi yapmayı ya da rahatsız olunacak bir şey yokmuş gibi davranmayı tercih ederiz. Ancak bu tercih eninde sonunda değişecektir, değişmek zorundadır. Çünkü bir fil vardır ve bütün azametiyle herkesin göreceği, bileceği şekilde hayatımızın ortasında vücut göstermektedir. Bizim yok sayma tepkimizde bu durum asla ve asla değişmeyecektir. hatta belki daha bariz ve rahatsız edici bir hal almaktadır. O halde hayatlarımızı bir değerlendirelim. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrates. Bir sorgulayalım hayatlarımızı. İyi giden, doğru giden, güzel giden neler var? Bir farkına varalım. Hayatımızdaki ağırlıklarını ve etkilerini artırmaya çalışalım. Kötü giden, yanlış giden, çirkin giden neler var? Onların da farkına varalım. Üzerinde düşünelim, çözülmesi gereken bir problem olarak çalışalım. Sorunu tespit edelim, durumumuzu ve duruşumuzu tespit edelim, sebepleri tespit edelim, sonuçları tespit edelim, çözüm yollarını tespit edelim. Sonrasında da hiç durmadan ve geciktirmeden bu problemden kurtulmak için elimizden geleni yapalım. İçinden çıkamadığımız konular olursa hem fikri olarak hem de fiili olarak daha tecrübeli büyüklerimizden, dostlarımızdan destek isteyelim. Ancak bilelim ki kendimiz mücadele vermeden, yorulmadan, uğraşmadan, sadece başkalarının desteğinden medet umarak o fili o odadan çıkartamayız. Mutlaka ama mutlaka cesaretimizi toplayıp, kesin kararımızı alıp, mücadelemizi verip, sabırla ve sebatla o fili o odadan çıkartmak için elimizden geleni yapalım. Ve alışmayalım beraber yaşamaya bir fille aynı odada. Alışırsak zaman içerisinde hem ufkumuz daralacak, hem hareket kabiliyetimiz azalacak, hem de hayatımız yaşanılır olmaktan çıkacak ve belki tehlikeye girecektir. Üstüne üstlük enerjimiz azalacak, imkanımız azalacak, ümidimiz azalacaktır. O zaman hiç durmadan kalkalım, fili görelim, hayat odamızdan çıkaralım ve daha mutlu, daha mesut, daha doğru, daha anlamlı bir hayat sürmeye bakalım. Değerli dinleyenler, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Odadaki Fil başlıklı yazısını aktardık ve son olarak Ayşegül Genç imzalı Kırlangıç Uşağı başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan görmez, türlü türlü şekillerde farklı farklı ruh halleri ve biçimleriyle görmez. Üstünlük dediğimiz hastalığa yakalanır, kendinden aşağıdakileri görmez, kendisini farklı hissettiği için aynı olduğunu düşündüğü insanları görmez. Kendi doğrusunu ön planda tutar, başka insanların başka doğruları olabileceğini görmez. Hayalperesttir, ayakları yerden kesik yaşar, gerçek hayatı görmez. Siyasi ve ideolojik fikirleri kutsallaştırır, farklı olanın rahmetten olduğunu görmez. Ya tamamen hayatın içinde yoğrulur, kitaplara kör olur, yahut da kitapların içinde yaşayarak hayatın farklı hallerini görmez. Körlük çoğu zaman Saramago'nun romanında olduğu gibi bir salgına dönüşüp insanların üzerinden dalgalar halinde geçer. Kimse kimseyi fark etmez. Kendi içsel dünyasını da fark etmeden göçüp gider insan bu dünyadan. Gaflet de bir çeşit körlüktür ve insan hakikati mutlak yaratıcının varlığını bizi yaratmasındaki muradı unutarak uzun ince bir yolda gözleri kapalı, düşerek, sürünerek var olmaya çalışır. Oysa her ayet gözümüzdeki perdeleri bir bir açmak için inmiştir. İnsanı bakan varlıktan gören varlığa çevirmek için gelmiştir peygamberler. Anneannem Zikrullah, düşmanın kalbine 3000 yıllık mesafeden korku salar derdi. Aslında bu söz hakikati anlamak, hakkı zikretmek, insanlar arasında hakkı gözetmek, zerreden uzaya kadar tefekkür halinde olup varlığın hakkını teslim etmek, kısacası hakka ve hakikate kör olmamak, batıl olanı, haksız olanı ürkütmeye yeter demekti. İnsan kendi karanlığıyla tanışmak zorundadır. Hazreti Yunus bir balığın karnında hakkı zikretmeye başlamadan önce karanlıkla tanışmış, kendisiyle yüzleşmiş, hatasını anlamış ve bu karanlık ona acı vermiştir. Kalbi acımış, acının neden acıttığını anlamış ve bu acıyı aşmak için karanlık kendisine bir basamak olmuştur. Modern hayatta insanı körleşmeye yaklaştırmasıyla meşhurdur. Günahların yakınlığı ve arzu bolluğu insana körleşme yolunda mesafe kat ettirir. Kendi balığını kendi elleriyle şekillendirmeye başlar insan. Hazreti Yunus gibi tövbeyle kucaklaşırsa, karanlığın ortasında dizlerini karnına yaklaştırıp, başını kazağının içine çekip kendi acısıyla tanışabilirse, neden görmüyorum diye sorabilir. Karanlıktan memnun olanlar içinse ışık ancak gözleri kamaştıran bir zalimdir. Eskiden Anadolu'da, özellikle Güneydoğu taraflarında kırlangıç uşağı adı verilen göz doktorları olduğu söylenir. Bu hekimler gezicidir, köy köy gezerler ve gözleri görmeyen insanları tedavi ederler. Bugün katarakt adı verilen rahatsızlığı ucu sivri bir diken yardımıyla sıyırarak insanlara şifa sundukları söylenir. Göz rahatsızlığı olan hastalar köye her gelen yabancıya ''Kırlangıç uşağı mısın ya da gezdiğin yerlerde kırlangıç uşağı gördün mü?'' diye sorarlar, derin bir bekleyişle günlerini geçirirlermiş. Dolaşanıyla, bekleyeniyle Anadolu'yu anlatan hikmetli bir hikayedir bu hikaye. Tüm dünya göz kapatmaya ant içmişken, köy köy şehir şehir gezerek göz açmak için çaba sarf eden kırlangıç uşaklarına dönüşme arzusu dualarımızda ve rüyalarımızda yerini almalıdır. Lakin bu rüyayı ancak kendi körlüğüyle tanışan, onu aşmaya uğraşan ve kendi kırlangıç uşağını bekleyerek yanan, kavrulan, yurduna her ulaşana kırlangıç uşağını gördün mü diye soran, her zerresiyle bekleyişin bir elemanı olanlar görebilir diye düşünüyorum. Hazreti Yakup'un, Yusuf'un gömleğini gözlerine sürmesi gibi, bizim de aynı aşk ve iştiyakla hakikati gözlerimize sürmemizi nasip etsin Rabbimiz. Amin. Evet, son olarak Ayşegül Genç imzalı Kırlangıç Uşağı başlıklı yazıyı paylaştık programımızda bu akşam. Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.